geçen seneki şampiyonluk yoldaki rakibi Hamilton'a tur bindirecek. İşte Verstappen.
Selamlar. F0 Podcast'e hoş geldiniz. Ben Büşra ve bugün Celal'le geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Imola Grand Prix'sini konuşacağız.
Selamlar herkese.
Gerek Celal ve benim yoğun programlarımız olsun, gerekse F1 takviminin gevşekliği olsun, uzunca bir süre sonra yeni bölümümüzü çekebiliyoruz.
Bir saniye. Arkadaşlar Büşra Covid olduğunu gizlemeye çalışıyor. Covid olduğu için Avustralya Grand Prix'sini çekemedik.
Kesinlikle Covid oldum. Nasıl gidiyor Celal'cim hayatın? Sence F1 sezonu nasıl gidiyor? Onu da söyle İtalya'yı konuşmaya başlamadan önce.
F1 sezonu bence güzel geçiyor. Ama hayatım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz yorgunum, biraz da mutsuzum. Ama çözülür. Bu da çözülür.
Evet Celal, bildiğiniz gibi. Benim de yoğun ve mutsuz geçiyor açıkçası. Katılıyorum sana. Arada bir hafta sonları bu yorgunluğumuz falan bir unutulsun istiyoruz. Ama yine ben böyle bir diken üstünde falanım yarışları da izlerken. Gerçekten şey gibi oldum artık. Toksik futbol fanatikleri olur Celal. Hani Beşiktaşlılar falan. Onun gibiyim şu an. Yani böyle elim ayağım titriyor yani yarışları izlerken. Yarış günleri falan aşırı heyecanlı oluyorum.
Seni çok iyi anlıyorum maalesef. Çok iyi anlıyorum.
Imola haftasına da Avustralya'dan sonra aslında çok güzel. Böyle keyfim çok yerinde başlamıştım. Ama başımıza neler neler geldi. Cuma günü enteresan bir sıralama günü gördük. Şöyle enteresan, favori iki takımın ikinci pilotlarından pek iyi sonuç gelmedi açıkçası. Perez yedinciydi. Sainz zaten Q3'e bile katılamadı. 10. olarak sprint yarışa başlayacaktı. Bunu gördük. Q3'te görmeyi beklediğimiz Mercedesler vardı. Ama ikisini de göremedik. Onun dışında önlerde de favoriler ilk ikiyi kapattı. Ve McLaren'ın kötü başlayan yılında Norris 3. oldu enteresan bir şekilde. Sen ne düşünüyorsun sprint yarışın gridi? Sence nasıldı?
Ya qualify keyifliydi. Zaten yağmur olduğu zaman qualify'larda her zaman keyif oluyor. Sainz'in kazası da yağmuru kestiği için, yağmuru ikiye böldüğü için çok şey değiştirebilirdi ama çok da şey değişmedi. Herkes turunu atabilmişti. Qualify'ın özellik olarak keyif veren kısmı şeydi bence. Magnussen 4. oldu. Haas'ın tarihinin en iyi grid pozisyonu. 5. de Alonso'ydu. Şu anlama geliyor. İlk 5 sırayı 5 farklı araba kapattı. Bu uzun zamanda görmediğimiz bir şeydi ve bunun 4.sünün Haas olması da enteresandı. Genel olarak keyifli bir qualify vardı ama Mercedes'lerin Q2'deki performansı acayip kötüydü. Yani Q2'ye kalmaları bile biraz şey oldu, sürpriz oldu. Zaten 15'ten girdiler. Onun dışında keyifli bir qualify izledik diyebiliriz. Sainz'in o kazası da biraz keyif kattı qualify'a.
Cumartesi'yi de konuşalım hemen yarıştan önce. Şöyle ki ben sprint formatı zaten çok sevdiğimi hep söylüyorum. Böyle o iki gün üst üste yarış startını izlemek aşırı heyecanlı geliyor bana. Güzel bir start izledik bence cumartesi günü. Keşke pazar da aynısını izleseydik. Leclerc'in o kalkışından sonra ve Verstappen'in geçişinden sonra açıkçası son turlarda Verstappen'in tekrar deneyeceğinden aslında ben emindim. Bence herkes biliyordu yani. Verstappen bu tarz stratejileri açıkçası seviyor. Son turlarda zorlamayı ve saldırmayı seven bir pilot. Ben çok mutluydum tabii böyle Verstappen'in gömdüğü falan diye takılıyordum etrafta ama işte yine olan oldu yani. Yine grid güzel şekillendi bence. Yani sprintin sonunda Red Bull Ferrari olarak startta iki takımın da üstünde böyle bir baskı olacak şekilde bir dörtlü gördük. De Norris ve Ricardo da bence çok iyi konumlandı 5-6. Onları da es geçmeyelim McLaren'lardan. Açıkçası bu yıl güzel bir performanstı. Mercedes'leri de söylemek bile istemiyorum ben.
Sprintin kalkışı, startı çok keyifliydi. Bir de hani Imola'dasın. Ferrari'nin evi, Ferrari'nin yuvası. Leclerc ikinci sıradan başlayıp direkt startta Verstappen'i avladığında İnanılmaz bir atmosfer izledik. Herkes çıldırmış vaziyetteydi. Böyle meşaleler, kırmızı kırmızı bayraklar, sesler. Ve o görüntüyü izlemek güzeldi. Hani sanki bir futbol maçının son dakika golünü izlemiş gibiydik. Sonra Leclerc acayip bir tempo tutturdu. 2 saniye, 3 saniye çıkardı. DRS'ten kaçtı. Bu sırada tabii farkında değildik izlerken ama meğerse Verstappen de çok olgun bir sürüş ortaya koymuş ki lastiklerini çok güzel saklamış. Leclerc farkı açarken lastikleri tüketmiş. Leclerc'in biraz acemiliğine denk gelmiş olabilir. Sprintin sonuna doğru Verstappen yavaş yavaş geldi. Emin adımlarla yakaladı ve fırsatı buldu, anını geçti. Leclerc bu sefer çok karşı koyamadı. İlk iki mücadelesinin haricinde de diğer ikinci pilotlar dediğim gibi çok güzel yükseldi. Sainz 6 sıra aldı. Perez 3.'lüğe kadar geldi. keyifliydi. Sprint'te hemen hemen bütün arabalar soft kullandı, yumuşak lastik kullandılar. Sadece Magnussen'de orta hamur vardı. Bir kumardı aslında bu. Kumarda çok iyi tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Bir Haas'ın yarış temposunda ne kadar güçlü olduğunu henüz bilmiyoruz. Tabii ki geçen seneleri oldukça hızlı. Ama sonuçta 8. olup puan aldı Haas Magnussen'le. Bu da bir başarıdır. Bu da iyi bir şeydir. Onun dışında stabil bir yarış. Dediğim gibi arka tarafta Schumacher, Russell, Tsunoda, Vettel, Hamilton bunların hepsi bir DRS treni oluşturdu. Arkasında Stroll'le beraber Hamilton. Orada sıkıcı bir tren izledik. En azından startta o sevinci görmek, o mutluluğu görmek. Ya bu her bu sporu izleyen herkes için keyifli bir andı.
İki kez start yaşamanın heyecanı daha da katlandı. Güzel bir atmosferdi bence de. Bu atmosfer vardı yani. Pazar günü de vardı aslında. Şöyle Ferrari'nin evinde kıpkırmızı bir pist vardı. Bütün şartlar sağlanmıştı yani motive olmaları için. Ama ben şöyle düşünüyorum, sanki Verstappen kırmızıları turuncu görmüş gibi pazar günkü startta. Çok kararlı, çok böyle sanki bu yıl iki kez yarış dışı kalmanın acısını çıkartıyor gibi bir start aldı Verstappen. Zaten yarış temposu da öyle devam etti de. Pazar günü startta çok net bir şekilde Ferrari kaybetti bu kez. Sen ne dersin pazar gününün startına?
Ya cumartesinden sonra herkes yine startta Leclerc'in Verstappen'i alacağını düşünüyordu. Ve bunu umuyordu aslında. O keyfin bir daha yaşanmasını istiyordu. Ama öyle olmadı. Hatta bunun üzerinde biraz spekülasyonlar da oluştu. Yok aslında ikinci tarafta, yani ikinci arabanın kalktığı tarafta yeni asfalt var ve bu yüzden geç kurumuş, bu yüzden erken aynen kalkamamış diye. Ama aynı şartlar cumartesi günü de vardı ve aynı hı-hı şartlarda Leclerc iyi kaldı, geçebildi. Pazar günü iyi başlamadı Ferrari için. Sıradığım kadarıyla Perez de geçiyordu sanırım startta. Sonra zaten ilerleyen virajlarda bir kaos oldu. Ben startla alakalı şunu konuşacağım. Ben hani direkt dikkatimi çekti. Orada bir şeyler oldu. Kendimizi o büyüye kaptırdık, göremedik. Sonra bir baktım George Russell 4. sıraya kadar çıkmış. İnanılmazdı. Yani şey, inanamadım yani. Ne alaka falan oldum. Çünkü bu seneki Mercedes'in temposunu biliyoruz ve yarış temposunu da cumartesi çok kötü geçirdiler. Hani 11. sıradan başlamıştı Russell. Bir anda kendini 4. sırada, 5. sırada buldu. Sonra orayı tutunmayı bildi. Yani bir startla dünya kadar puan aldı. 12 puan aldı. Onun dışında starttan sonra bir kaza oldu. Ona sen değinirsin diye düşünüyorum.
Sainz'in kazası şöyle, gerçekten aslında sprint yarışı, sprintte cumartesi günü bence o qualify'ı çok güzel telafi etmişti. 4. başladı. Ama işte bu Ricardo'yla gerçekten talihsiz bir kaza bence. Ricardo devam edebildi mesela yarışa ama Sainz çakılı kaldı. Bilmiyorum yani, Ferrari sanki geçen yıl bu kadar iyi değilken, yani bu kadar rekabetçi değilken daha iyi yönetebiliyordu gibi Sainz. Bana biraz da öyle geliyor. Evet, pazar günkü kaza gerçekten talihsizlik ama genel olarak bu hafta sonundan ve bu yılın geneline baktığımda üstündeki çok büyük baskıyı bence çok gösteren bir pilot şu anda Sainz. Bu baskı arabanın da verdiği bir baskı, takım arkadaşının da verdiği bir baskı belki de. Umarım ilerisi için değişir. Sainz için çok kötü bir start oldu zaten ki Imola'da zaten çok iyi gitmiyordu onun için.
Ya bir de gerçekten şanssız, çünkü hani cumartesi toparlamıştı bayağı 4. sıraya kadar. Ama hani kendi elinde olmayan sebeplerle çakıllara girdi ve çıkamadı. Hani çakıllar da biraz çekti gibi oldu. Bakalım diğer yarışlarda göreceğiz. Geçen sene kötü başlamıştı. İyi başlamamıştı aslında ama
evet,
sonra
aynen
toparlamıştı ve seneyi 3. bitirmişti. Bu sene de belki öyle bir performans izleyebiliriz.
Yani genel olarak aslında çok da heyecanlı, çok da olaylı bir yarış izlemedik. Bu güvenlik aracı mesela, bu Sainz'ın kazasında bir çıktı. Başka da açıkçası çok hatırlayamıyorum şu anda. Şöyle ki Leclerc'in birkaç kere Perez'i zorladığını gördük yarış esnasında. Ama onun dışında Leclerc de çok enteresan, çok inanılmaz bir hata yaptı tabii yarışın içerisinde. Belki de zorlamak istediği bir anda böyle bir şey yaşadı o da. Zaten sonraki moral bozukluğunu falan da sonraki fotoğraflardan gördük. Ama bence Ferrari sadece pilotlardan değil, bu yarışta hatalar üstüne hatalar yaptı. Yani sadece pilot değil derken pit stratejileri ve pit stoplardaki işte bu yavaşlık. Yani rakiplerine göre 1,5 saniye yavaş olmaları vesaire de Ferrari'yi bu hafta sonu kendi evlerinde kötü bir konuma sürükledi açıkçası. Yani Red Bull için diyecek çok bir şeyim yok. Yarışı hatasız götürdüler. Perez'in belki 1-2 hatası olmuştur. Lökler için güzel bir fırsattı ama değerlendiremediği hataları. Onun dışında hatasız bir takım ve pilot vardı zaten en önde de.
Ama bu Verstappen övme işini ben tamamen sana bırakıyorum. Yapmak istemiyorum şu an.
Ya ben Sezer'in hakkı Sezer'e diyerek gireceğim. Verstappen acayip bir yarış çıkardı. Grand Slam yaptı ve Grand Slam'ı da geliştirdi. Nasıl geliştirdi? Cuma günü pole aldı. Sprint yarışı kazandı. Tüm yarışı lider götürerek ana yarışı kazandı. En hızlı tura attı. Şu an alabileceği en maksimum puanı aldı. 34 puan aldı bir hafta sonunda. Ben burada bir hani şey bilgisi vereceğim, cep bilgisi, şapka bilgisi vereceğim. Birkaç defa gördüm Twitter'da çünkü şey diyorlar, yarış tarihinde alınabilecek maksimum puanı aldı falan diye. Aslında teoride doğru, hani sprint formatı yeni geldiği için doğru bir söylem ama bu doğru değil pratikte. Çünkü 2014 Abu Dhabi yarışında da biraz da şampiyonluğa heyecan katmak için puanlara double point olarak karar verilmişti. Ve Rosberg yarışı kazanarak 50 puan almıştı. Yani aslında tarihteki en yüksek puan değil ama şu an alınabilecek en iyi puanı, en fazla puanı aldı. Maksimum puanı aldı. Çok hatasız sürdü. Verstappen hani geçen seneden beri acayip bir olgun sürüşe sahip. Hani çaylaklığı üstünden atmış ama agresifliğini hala taşıyor. Çok iyi bir yarıştı onun içinde. Red Bull için de hakeza aynı şekilde öyleydi. Perez de çok güzel bir yarış çıkardı ve ikinci bitirdi. Hani Ferrari'nin evinde bir Red Bull şov izledik. Red Bull Ring gibiydi orası. Verstappen'i tebrik ederiz. Çok güzel bir yarıştı. Ben buradan şeye geleceğim. Sanırım bu yeni sezonun ilk bölümünde konuşmuştuk. Hani Leclerc çok iyi bir pilot. Bunda hemfikirim. Ama bunu ben her zaman söylüyordum. Bu senenin ilk yarışında söylemiştim. Şu ana kadar da görmemiştik. Hakkını almayalım. Ama Leclerc kolay hata yapmaya çok müsait bir pilot. Bu hafta sonra da onlardan biri yaşandı. Yine iyi toparladı. Hani yarış dışı kalıp hiç puan da almayabilirdi. En azından 6. bitirdi. Ama hani bu hataları yapma lüksü yok. Karşısında bir tane hayvan var. Verstappen şu an acayip bir istatistiğe sahip. Neredeyse bitirdiği bütün yarışları kazanıyor. Ya DNF kalıyor ya da yarışları kazanıyor. Karşınızda böyle bir rakip varken bu kadar basit hata yapıp puan kaybetmek, DNF kalmak çok büyük hata olur. Bakalım ne olacak? Yani Leclerc şu an şampiyon bir arabaya sahip olabilir ama şampiyon gibi sürmesi lazım. İyi bir pilot gibi ya da çok yetenekli bir pilot gibi sürmesi yetmez. Doğru. Böyle düşünüyorum.
Aslında DNF kalsa tam Verstappen'in istediği bir senaryoyu da yaşardık hafta sonu. Çünkü onun isteği şu an bu yönde. Verstappen birinci olsun. Bundan önceki iki DNF'ini telafi edebilsin. Leclerc'de DNF olunca. Tabii yine güzel toparladı, bence de katılıyorum sana. Helmut Marko da bu şansını Hamilton'a benzetmiş. Leclerc'in yaşadığı bu olay sonucu da zaten Norris podyum gördü yarış sonunda. Şöyle ki Norris'ten ve sprint sonuçlarından da yola çıkarak açıkçası Ricardo'nun ve Sainz'in teması olmasaydı muhtemelen Ricardo da ilk onda güzel bir yerde olacaktı diye düşünüyorum ben.
Olacaktı bence de.
Russell yine senin de dediğin gibi gerçekten harikalar yarattı. Açıkçası takım arkadaşının aksine güzel puanlar getirdi. Tabii o olayı da ayrı konuşuruz sonunda yapılan diyalog vesaire. Yine Bottas 5. olup gerçekten bence hafta sonunun en kararlı isimlerinden biri olduğunu, aslında Alfa Romeo da böyle kendine çok güvenen bir takımla neler yapabileceğini de yine gösterdi. Mercedes'le rekabet etti de içinde çok mutlu olduğunu söylemiş bugün.
Ben Russell hakkında şey söylemek istiyorum. Russell gerçekten biraz şansı da olsa çok iyi yarışlar çıkartıyor. İlk 4 yarış itibariyle bütün yarışlarda ilk 5'e giren tek pilot kendisi. Leclerc'in de 6. olmasıyla beraber apoleti sahip tek isim o. Tabii Hamilton'a kıyasla acayip bir yarış sergiledi. Ve bu da hep şeyi konuşuluyor aslında.
Hamilton çöp. Hamilton'ın yanında iyi pilot görünce ben ezildim.
Yani tabii bunları görmek komik oluyor. Ama bunu daha önce de söyledim. Hamilton'ın kendini ispat etmek gibi bir şeyi yok. Görevi yok. Hani adam 7 defa dünya şampiyonu olmuş. Sayısız rekora sahip. Sadece şunu söylüyorum. Ya bunlar göz ardı ediliyor. Toto Wolff zaten yarışın sonunda kendi hani sana o kötü bir araç verdiğimiz için özür dileriz diye. Hamilton yıllardır Mercedes'in pilotu olduğu için arabayı ve aracı, motoru daha iyi tanıdığı için bütün denemeler şu an Hamilton aracında yapılıyor. Geçen mesela bir önceki yarışta Avustralya Grand Prix'sinde 2,5 kiloluk sensörler vardı bilgi toplamak için. Bu yarışta da 1,5 kiloluk sensörler vardı. Bu demek değildir ki arabalar aynı değil. Arabaların aynı olmaması tabii ki performans farkı yaratıyor. Ama yıllardır bu sporu domine eden biri yarışmaya müsait olmayan bir araba sürünce de demoralize olması normal bence. Tabii ki izleyeceğiz. Bu yarışta çok acı bir an yaşandı. Hani sanırım 41. turdu. Hemen kontrol ediyorum. Evet, 41. turdu. Verstappen mavi bayraklarla Hamilton'ı geçti. Çok da paylaşıldı zaten. Gerek videoları gerek tweetleri. Bir sürü tweetler, favlar toplandı. Üzücü bir andı. Ama bunu da gördük yani. Bu Mercedes'in nerede olduğunu anlamak için 41 turda Red Bull'dan tur yediğini görmek yeterli oluyor bence.
Tabii aynen öyle. Toto Wolff'le konuşması vesaire de gerçekten sıkıntılı bir hafta sonu geçirdiğini gösteriyordu bize de. Canımız ciğerimiz yani. Umarım bir an önce toparlarlar. Başka diyebileceğim hiçbir şey yok. Aston Martin yine çok güzel bir hafta sonu geçirdi. Şansları döndü sanırım. Vettel 8. bitirdi. Stroll 10. bitirdi ve iki araçla da puan aldılar. Tüm takımlar puan almış oldu 4. yarış itibariyle de. Tsunoda da güzel bir yarış çıkardı yine. Aslında çok da parlamayan bir pilot olmasına rağmen gerçekten sessiz sedasız bazen böyle sürprizler yapıyor ki takım arkadaşı gerçekten gerilerdeydi. Alonso yine hafta sonunun şanssız isimlerinden biriydi. Gerçekten aracının zaten yarısı sanki yoktu gibi. Geri kalanların yarışı da bu şekilde tamamlandı.
Birkaç sevmediğim olaydan bahsedip bir de bilgi verip sözlerimi bitireceğim.
Çok resmi konuştum, komik oldu.
Ama olsun devam ediyorum. Ya bu Mercedes'in Dolphin etkisi, zıplama sorunu çok fazla. Ve hani izlerken bile rahatsız oluyorsun. Bu titreşim rahatsız ediyor insanı. Ben hep düşünüyordum hani lan araba 300 küsur süratle gidiyor. Ve hani çok da yere yakın pilotlar rahatsız olmuyor mu acaba diye. Russell bir açıklama yapmış hani çok rahatsız hissettim ilk defa diye ve bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini söylemiş. Bu katılıyorum. Acayip boyun ve bel ağrısı yapıyordur. Ne kadar sürecek mi bilmiyorum. Ne kadar gidecek bilmiyorum. Bunun dışında bu senenin ilk bölümünde ben arabaların renklerini çok beğendiğimi söylemiştim. Özellikle Williams'ın renklerini çok beğendiğimi söylemiştim. İşte geliştirmeler için, arabalar hızlanmak için her şeyi deniyorlar ve artık arabalar boyalarını siliyor. Çünkü neredeyse 2 kiloya yakın boya sildiklerini söylüyor markalar. Bu da tabii ki güzel bir hız katıyor araçlara. Bunun sayesinde biraz çıplak araçlar görüyoruz. Renk açısından fakir araçlar görüyoruz. Ama bunun da artısı daha hızlanmış arabalar oluyor. Bununla beraber de bir tane bilgi vermek istiyorum. Verstappen acayip hafta sonu geçirdiğini söylemiştik. Raikkonen'i geçti. 22. yarışını kazandı. Daha 24 yaşında 22 yarışı kazanarak da büyük bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Kimi Raikkonen efsane bir pilot. Onu geride bıraktı. Diyeceklerim bu kadar.
Verstappen'i yine tebrik ediyoruz tabii ki. Daha da çok tebrik ederiz gibi geliyor. Bakacağız. Acısıyla tatlısıyla bir Imola haftası geçirdik diyecektim. Ama sadece acısıyla diye değiştirerek bu hafta sonunu geride bırakalım benim için. Takvimde de 11 Eylül'de Monza yarışı var. Ferrari bir sonraki İtalya turunda umarım bu şekilde ayrılmaz kendi ülkesinden. Bir sonraki yarış Miami'de. Bizden bugünlük bu kadar. Sonraki yarışta görüşürüz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Ben bu süreç boyunca yaklaşık 2 hafta boyunca sadece ve sadece hüzünlü Lewis Hamilton editleri izleyerek geçireceğim. Sizlere tavsiye ediyorum. Çok iyi geliyor. Yani biraz ağlıyorum. Devam ediyorum çünkü izlemek beni iyi hissettiriyor. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Selamlar. F01 Podcast'e hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün Celal'le birlikte Imola Grand Prix'sini konuşacağız.
Selamlar herkese.
Aynen. Aslında biz bunu 23 insana çekiyormuşuz. O yüzden ben sunmuşum. Başlıyoruz.
Başlıyoruz. Programın yoğun değil mi kanki?
Hayvan gibi yoğun.
Yani acısıyla tatlısıyla bir Monza yarışı geçirdik. Monza değil ki Imola. Bitti.